Son haftalarda bazı kardeşlerin arasında bir konu tartışılmaya başladı. O da ne? Biz öldük mü halimiz ne olacak? Önemli bir konu değil mi? İlginç bir şey değil mi? Gerçekten önemli bir konu. Biz öldük mü halimiz ne olacak? İki teori var, iki değişik düşünce var. Bazıları diyor ki biz öldük mü? Tabii ki beden ayrılıyor, ruh ayrılıyor. Sonra biz uykuya dalıp dirilişi bekleyeceğiz. Birinci fikir bu. Uykuda olacağız, bir şey fark edemeyeceğiz. Başkaları gene diyor ki ikinci teori, hayır öyle değil. Biz hemen öldükten sonra Rabbin huzuruna gireceğiz. Rahatlık ve huzur içinde olacağız. Bu gerçekten önemli bir konu, öyle değil mi? Başka konular bizi o kadar ilgilendirmezse de hepimiz bu konuyla karşılaşacağız. Hepimiz öleceğiz. İyi, onu anladım. Ya sonra bana ne olacak? Onu hiç düşündün mü? Ne istiyorsun? Uykuda mı olasın, bir şey anlamıyorsun dirilişe kadar? Yoksa öldükten hemen sonra Mesih'in yanında bir şeyler yapasın? Evet, ve bu konuda hemen herkesin hazır bir cevabı var. Naşya, böyle olacak, hazır. Anlamıyor musun kardeş? Ve çok tartışmalar oluyor. Ama bu karışık bir konu. Onu anlamak için İncil'deki ayetlerin hepsini gözden geçireceğiz. Sanki kocaman bir puzzle gibi. Puzzle biliyorsunuz değil mi? Yap boz yani, değil mi? Küçük parçalar. Evet, bir puzzle yapmak için önce bütün parçaları bulup iyice inceleyeceksin. Ama bizim aramızda değil mi? Alışık değiliz değişik fikirleri konuşmaya kardeşlerin arasında. Hemen bir taraf tutuyoruz. Çatışmaya hazırız sanki. Ama önce bütün parçaları bulacaksın, iyice inceleyeceksin. Ondan sonra bakacaksın ama biz ne yapıyoruz? Herkes sadece bir parça tutuyor ve bağırıyor. Burada bir ev var, görmüyor musun? Başkası başka bir parça tutuyor. Hayır, burada bir insan kafası var, görmüyor musun? Nasıl? Uymuyor. Böylelikle biz bütün İncil'i araştıracağız. Bütün ayetleri bir göz atacağız. Çünkü iki tarafı da destekleyen ayetler var. Bazı ayetlerde görüyoruz. Öldükten sonra uykuya dalacağız. Ama bazı ayetlerde yazıyor hemen Mesih'in yanında olacağız. Ve bunu nasıl anlayacağız? Evet, biz gelecek haftalarda İsa Mesih'in bu konuda ne konuştuğunu araştıracağız. Gerçek öğretiş kaynağı ancak onun sözleridir. Apostolların sözleri, İncil'dir. Değil bir takım rüyalar. Çünkü bu konuda da çok rüyalara güvenenler var. Ben gördüm cenneti. Bunlar sağlam bilgi değil. Sağlam bilgi ancak İsa Mesih'in ağzından çıkan ve apostolların ağzından çıkan öğretişler. Evet, ama İsa'nın konuşmalarını doğru anlamalıyız. Birkaç konu yanlış anlaşılıyor. Bunlar sanki kayığımızda delikler gibi. Sen belki çok güzel kürek çekiyorsun ama deliklerden su giriyor senin kayığına. Boşuna uğraşıyorsun, batacaksın. Aynı biçimde biz önce bu delikleri kapatmalıyız. Nerede? Hani bildiğimizi sanıyoruz ama yanlış biliyoruz. Bunca zaman yanlış anlaşılan ayetlerini doğru anlamaya çalışacağız şimdi. Sonra aslında sonsuz yaşamla ilgili ayetleri anlamaya hazır olacağız. En birinci delik, kapatacağımız delik İsa Mesih'in bir benzetmesidir. O da fukara Lazar ve zengin adamın benzetmesidir. Aşağı yukarı sanıyorum hepiniz hatırlıyorsunuz onu değil mi? İsa o benzetmeyi anlatırken çok fukara bir adam hakkında anlatıyor. Bir de zengin bir adam. Ondan sonra bu fukara adam ölüyor ve biz ne yapıyoruz? Biz hemen bakıyoruz öldükten sonra bu fukara adama ne oluyor ve sanıyoruz İsa Mesih bunu istiyor anlatsın. Ama bu da gerçekten yanlış öğretişlerin içeri girdiği bir delik var. Ve biz bu deliği kapatmalıyız. Nasıl? İsa Mesih'in konuştuğu bütün benzetmeler, bütün sözlerin hepsi bir forması var, hepsi bir biçimi var. Ve biz bunları yanlış anladık mı çok ileri gidiyoruz. İsa Mesih dedi ki sağ elin seni günaha sokarsa ne yapacaksın? Hadi bakalım, al bir satır şimdi. Koy onu masaya. Müslümanlar gibi tak kes onu. Bir daha oldu mu sol eli de gidiyor. Ha bakalım sen günah işledin mi hayatında? Senin elin seni günaha soktu mu hiç mi bir yok? Yok mu hiç? Yani hayatta mı hırsızlık yapmadın en ufak bir şey? Kestin mi elini? Demek İsa'nın sözlerine uymuyorsun. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? İsa Mesih bir şey söyledi ama birçok sözde abartmalı konuşuyor. Bir hakikati anlamak için hani bukvano harfin yapacağımız bir şey değil de o konunun ne kadar büyük olduğunu anlayalım diye abartmalı konuşuyor. Yani İsa Mesih'in konuşma tarzını, ders verme tarzını anlamalıyız. Yoksa bu benzetmeleri de anlamayacağız. En başta size başka bir benzetme anlatacağım. Karga ile tilki, biliyor musunuz onu? Karganın biri yerde güzel bir parça kaşkaval buluyor. Onu kapıp bir ağaca uçuyor. Gagasında tutuyor onu. Dallarına, ağacın dallarına konuyor. Büyük bir keyifle onu yiyecek şimdi kaşkaval. Derken o yoldan bir tilki geçiyor. Karganın ağzındaki kaşkavalı görüyor. Gözü o kaşkavalda kalıyor. Ey ne güzel. Keşke ne yapsam da o kaşkavalı karganın ağzından kapsam diyor. Zorlan olmaz. Yani beni gördün mü uçuyor. Öyle yapamam. Birbirine başlıyor konuşmaya. Kargaya konuşmaya başlıyor. Günaydın karga bey. Nasılsın? Sana bir şey diyeyim mi? Bunca sene bu ormanda geziyorum. Ama doğrusu senin kadar güzel bir kuş görmedim. Tüylerin güneşin karşısında öyle parlıyor ki. Hem de senin sesin var ya. Yani gugu kuşunun sesi neymiş? Hatta bülbül bile senin yanında güzel şarkı söyleyemiyor. Her sabah dört gözle bekliyorum senin o şarkılarından birini dinleyeyim. Eyvah. Karga da bunu işitince ağzını açtı ve kra kra kra diye bağırmaya başlamış. Ve tabii ki sözle şarkı söylerken ağzını açınca kaşkaval yere düştü. Tam bizim tilkinin önünde. Bitti, hikaye bitti. Şimdi bu tür hikayelere fabul diyoruz. Bulgarca basnya. Duydunuz mu bunu? Bir masal gibi. Ama aslında masal değil mi? Masal ile basnya, fabul arasında küçük bir fark var değil mi? Masal derken bu eğlence için anlatılıyor. Yani zaman geçsin, hoş bir şey dinleyelim. Ama fabul ya da basnya bu bir ders vermek için anlatılıyor. Fark çok büyük. Basit bir hikaye duyunca bütün hayatımız için önemli olan bir ders alıyoruz. Ve fabulün konusunu gülsek de aslında ciddi bir konu var burada değil mi? Ciddi bir konu öğrenmiş oluyoruz. Şimdi duyduğumuz bu hikayeden yani Karga ile Tilki fabulundan ne ders aldınız? Ne ders alabiliriz kendimiz için? Ha? Ne diyeceğiz? Ne öğrendik burada şimdi? Birincisi bir ders. Bazılar diyor ki bak. Onlar konuşuyor, anlaşıyor. Demek ki hayvanların gizli bir dili var. Biz anlamazsak da, bir şey işitmesek de onlar birbirlerine konuşuyorlar. Ders bu mu? Fabuldan bunu mu anlıyoruz? Yoksa ikinci ders, kaşkaval tilkilerin beslenmesinde önemli bir rol oynuyor. Enerji ve protein kaynağıdır. Ders bu mu? Bunu mu anlayacağız? Yoksa üçüncü olarak kendini beğenen bir kişi hayatında hep zarar görecek. Yoksa bu mu? Ders. Asıl ders bu değil mi? Üçüncüsü. Sanıyorum meseleyi hemen anlıyoruz. Ve İsa Mesih de fukara Lazar benzetmesinde bir fabel gibi bir benzetme olarak anlattı. Bu özel bir şey değildi. Bütün o zamanki Yahudi hocalar öyle benzetmeler sık sık kullanırdılar. Her bir Yahudi hocası bunu yapardı. İsa değişik bir şey yapmadı. Herkes böyle benzetmeler fabel gibi anlatıyor. İbranice ona maşal denilir, maşal. Ve maşal hemen anlıyoruz Türkçe mesele gibi değil mi? Maşal, masal yani bir şey, mesele gibi. Ve benzetmenin detayları önemli değil. Az önce bu karga ile değil mi? Tilkinin benzetmesinde bu detayları önemli değil. Hangi ağaca konmuş, ne laf yapmış, neyle konmuş, bunun hepsi önemsiz değil mi? Tek önemli olan bu ders, alacağımız ders. Hangi ders alacağız? Hatta az önce duyduğumuz gibi detaylara önem versek çok yanlış anlamlar meydana çıkıyor. Yani aktörün yani konuşmacının hiç istemediği şeyleri diyeceğiz. Ve aynısı İsa Mesih bu fukara Lazar benzetmesini anlatırken İsa ölümden sonraki halimiz hakkında ders vermek istemiyor. Anlıyor musunuz? İsa'nın konusu değil, ölümden sonra bize ne olacak? O ders değil. İsa başka bir şeye dikkat ediyor. Yani onun amacı bambaşka. Ve o detaylar sadece benzetmenin hikayesini ilerlettirmek için anlatılıyor. Anlıyor musunuz? Yok gerçekten öyle bir adam yaşamış, gerçekten öyle yaşamış, öyle bir mesele yok. İsa'nın dersi önemlidir. Tek önemli olan sonuç. Evet, hatırlıyorsunuz fukara Lazar benzetmesini. Ve bunu anlamak için biz ilk önce bakacağız. İsa o benzetmeyi hangi ortamda anlattı? Lap diye bunu yani anlatmadı. Hani İncil'de gerçekten bir gelişme var. Hani Kur'an ayetleri gibi değil. Kur'an ayetleri hepsi kopuk. Hiçbir bağlantı yok. Ama İncil öyle değil. Onun için ilk önce bunu soruyoruz. Bu fukara Lazar benzetmesi hangi ortamda anlatıldı? Luka 14'te 1. ayette görüyoruz. Bir cumartesi günü İsa Ferisilerin büyük adamlarından birinin evine yemeğe gitti. Onlar da İsa'ya hep dikkat ederdiler. Ferisiler. İsa onların evinde misafir. Demek Ferisiler İsa'yı çağırdılar. Sözde saygın bir misafir gibi ama asıl amaçları nedir? Onda bir kusur bulsunlar. İsa'yı tuzağa düşürsünler. Asıl amaç bu. Demek sözde misafirsin ama hep bir düşmanlık var. Ve İsa arkasından 9 tane benzetme anlatıyor. 9 tane benzetme anlatıyor. Ve onların hepsi Ferisileri yargılamak amacıyla söylüyor. Anlıyor musunuz? İsa bizi konuşmadı. Ferisilere bir ders vermek için fukara Lazar benzetmesini anlattı. Onları kısaca, çok kısaca gözüne geçireceğiz. İsa bu Ferisilere bu benzetmelerle ne anlatmak istedi? Birincisi diyor, düğünde yer seçmek. Bir düğünü davetlisin, sen kendini öne atma, en güzel yeri kapma. Sonra ne oluyor? Ev sahibi gelip tamamı kaldırıyor seni. En arkada rezil olacağım. Sen gittiğin zaman en aşağıdaki yere otur, en arkadaki yere otur. Ev sahibi geldi mi o seni şanlandırsın, yükseltirsin. Evet, Ferisiler severdiler en birinci yere alsınlar. Ama ev sahibi geldi mi onların hor gördükleri günahkarlara ve yabancılara şerefli yere verecek. Anlıyor musunuz? Ferisiler lazım arkada otursunlar ve günahkarlar öne oturuluyor. İsa Mesih'in amacı bu. Sonra Luka 14:13-14 İsa konuyu devam ediyor. Nasıl? Diyor ki ama sen bir banket yaptın mı fukaraları çağır. Sakatları, topalları ve körleri çağır. O vakit mutlu olacaksın çünkü onlar sana karşılık veremezler ama sen doğru kişiler ne vakit dirilirse o zaman karşılığını alacağım. Görüyor musunuz? İsa nasıl fukara Lazar benzetmesindeki konuları daha iki bölüm önce diziyor. Aç olanları doyurmak. Kendi masasına davet etmek, fukaralara yardım etmek ve en sonunda ölülerin dirilişi. Görüyor musunuz? Bütün bu konular İsa daha benzetmeden iki bölüm önce bile hazırlamaya başlıyor. Sonra üçüncü söz, büyük banket benzetmesi. Gene aynı konu. Bankete davetli olanlar gelmedi ve düğün sahibini hor gördüler. Herkes bir bahane uydurdu, niçin gelemiyor. O zaman ne yapıyor düğün sahibi? Hizmetçilerini gönderip en olmayacak kişileri çağırdı. Gene Feriseler bir şamar görüyor musunuz? Feriseler bir laf. Siz çağırdınız, beni hor gördünüz ama siz asıl düğüne katılamayacaksınız. Sonra Luka 15'te 3 tane benzetme var. Kaybolan koyun, kaybolan para ve kaybolan oğul. Allah sevgisi o kadar büyük ki istiyorsa seni İsa, sadece tövbe eden günahkarları kabul etmekle kalmıyor. Rab kendisi kalkıp kaybolanları arıyor bile. Gene Ferisileri bir şamar. Siz kaybolanları aramadınız ama Rab onu yaptı. Kaybolan bulunuyor. Ve özellikle üçüncüsü kaybolan oğul benzetmesindeki, değil mi? Hatırlıyorsunuz değil sadece kaybolan oğul, iki tane oğul vardı. Kaybolan oğul bir de agası, büyük olan oğul. Ne yaptı adam? Evde kaldı. Ne oldu en sonunda bu benzetmede? Tövbe etme, şimdi bu Ferisileri gösteriyor, bu ikinci adam. Tövbe eden günahkarları kabul etmeyen Ferisileri gösteriyor. Yahudi önderler bir gün düğünün kapısının dışında kalacaklar diyor İsa. Bak, baba geliyor, büyük oğlunu çağırıyor, o gene içeri dalmak istemiyor. Sizsiniz diyor, sizsiniz. Bir gün siz Rab'in düğününün kapısının dışında kalacaksınız. Çünkü siz istemediğiniz günahkarları kabul edesiniz. Sonra bölüm 16'da İsa zor anlaşılan bir benzetme anlatıyor. Kurnaz idareci benzetmesi. Bir idareci bir kahya varmış. Zengin bir adamın kahyası, idarecisi. O bütün yani para emanet aldı, bütün mallar emanet aldı. Efendisi uzaktayken. O gene efendisi uzaktayken para çalıyor. Yani ona verilen emaneti korumuyor. Hatta onlardan çalıyor. Gene laf Ferisilere değil mi? Anlıyorsunuz değil mi? Rab sizi bu halkı, İsrail halkı teslim etti bir emanet gibi. Ama siz onları koruyacağınıza ne yaptınız? Çaldınız. kendi kendinize zenginleştirdiniz. Ferisiler İsa'nın manasını çok güzel anladılar. Ve gittikçe İsa benzetmeleri anlattıkça gittikçe daha fazla, değil mi, sinir olmaya, daha fazla kızmaya başladılar. Hatta aynısını yazıyor. Luka 16, 14, 15 şöyle diyor. Parayı seven Ferisiler İsa'nın bütün bu sözlerini işitti. Onunla hep eğlenirdiler. Ama İsa onlara dedi, siz insanların önünde hep kendinizi haklı çıkarıyorsunuz ama Allah yüreğinizi biliyor. Çünkü insanlar arasında yüksek sayılan her şey Allah katında iğrenç sayılıyor. Görüyor musunuz? Bütün bu benzetmeler Ferisilere karşı. Evet, konu aynı. Fukara zengin, güçlü gariban, yeryüzünde saygın, hor görülmüş, sağlam ve hasta. Hep konular tekrarlanıyor. Zayıf olanlar, hasta olanlar, fukara olanlar hepsi Rab tarafından kabul ediliyorlar, yardım buluyorlar. Ama kendini yükselten alçaltılıyor. Fukara kişi sofraya davet ediliyor, kaybolan bulunuyor. Öte taraftan saygın yerde oturan utandırılıyor. Davet edilenler düğünü kaçırıyorlar ve sadık olmayan idareci işten atılıyor. Kontrast hep aynı. Fark ediyor musun? Nasıl İsa her bir benzetmeyle Ferisileri birer şamar atıyor. Ve böyle yapmakla şimdi fukara Lazar benzetmesine hazırlık yaptı. Ve şimdi ona bakıyoruz. Şimdi artık bu uzun girişten sonra İsa fukara Lazar benzetmesini anlatıyor. Dinleyin. Luka 16, 19'dan 31'e kadar. Zengin adamın biri hep ergivan ipek ve en ince keten rubaları giyirmiş. Puh, ne kadar pahalı, güzel. Her günde güzellik yaparmış. Sabahtan akşama kadar yiyor içiyor. Bir de Lazar adında fukara bir adam varmış. Onu hep zengin adamın ev kapısının önüne bırakmışlar. Onun bedeni de her taraf yaralarla doluydu. Canı atarmış zengin adamın sofrasından düşen kırıntıları yesin. Hani değil mi, seviyoruz. Ekmek bir parça kırık mı bütün ekmeği atıyoruz değil mi? Öyle. Bununla yetmezmiş gibi köpekler gelip adamın yaralarını yalarmış. Eyvah. Bu adam bir ayağı çukurda. Ölmek üzere. Bir gün fukara adam ölmüş. Melekler gelip onu İbrahim'in kucağına götürmüşler. Sonra zengin adam da ölmüş ve gömülmüş. Ölüler memleketinde acı çekerken zengin adam gözlerini kaldırıp uzaktan İbrahim'i görmüş. Lazar da onun kucağında dururmuş. Şöyle bağırmaya başlamış. Ey İbrahim derimiz, bana acı. Ne olur Lazar'ı yolla da parmağının ucunu suya bandırsın, dilimi azıcık serinletirsin. Çünkü bu yalanlar içinde acı çekiyorum. Ama İbrahim şöyle demiş. Evladım, hatırla, hayattayken sen nasıl iyi şeyler alırdın, Lazar da hep bad şeyler alırdı ama şimdi onu burada eleyen var, sen gene acı çekiyorsun. Hem de şöyle bir mesele daha var, aramızda kocaman bir uçurum konuldu. Öyle ki buradan sizi geçmek isteyenlere engel olsun. Ne de sizden bizim yanımıza kimse geçmesin. O vakit zengin adam demiş ki, ey babam, yalvarırım sana, onu babamın evine gönder. Çünkü 5 kardeşim var. Onları uyandırsın ve bu işkence yerine gelmesinler. Ama İbrahim demiş, onlar da Musa'nın ve peygamberlerin kitapları var. Onları seslesinler. Adam gene şöyle demiş, hayır İbrahim dedemiz, ama ölülerden bir kişi onlara gitsin, o vakit tövbe edecekler. Ve şimdi ders 31. İbrahim ona demiş, eğer Musa ve peygamberleri seslemezlerse, o vakit bir kişi ölülerden dirilsin bile gene inanmayacaklar. Çok büyük action değil mi? Çok büyük bir senaryo değil mi? Hepimiz heyecanlandık. Ama ne öğrendik? İsa'nın dersi nedir? İsa'nın dersi bu son ayette. Ben ölülerden dirilsem bile sizin gibi insanlar gene iman etmeyecekler. Ve öyle de oldu değil mi? Ne dediler? Öğrenciler çalmış onun cesedini. Daha birinci gün. Öyle oldu. İsa'nın kendi ölümünü ve sonrasını anlatmak için bu benzetmeye anlattı. Değil Lazar'ın başına gelen, değil bizim gibi imanlıların ölümden sonra başımıza gelen konular nedir anlatmak için. Evet. Ve az önce dediğim gibi bu benzetme en başta anlattığım deliklerin en büyüğü. Çünkü herkes bu benzetmeye bakıyor ve işte kendi halimiz için bir ders anlamaya çalışıyor. Bu deliği hemen kapatmak lazım. Yoksa uygun olmayan düşünceler kafanıza girecekler. Ve ben sizi çağırıyorum şimdi, biliyorum, eminim herkesin bir fikrisi var bu konuda. Ama gerçekten bugün deneyelim yeni bir şey düşünmeye. Bambaşka bir gözle bu benzetmeye bakmaya. Sanki tüm bildiklerinizi silin, unutun ve yeniden başlıyoruz bu benzetmeye anlamaya. Evet. Ve kişiler bu benzetmeye bakıp diyorlar, teh daha ne istiyorsun? Her şey ortada, her şey apaçık. Lazar öldükten sonra konuşuyor, görüyor, hatta İbrahim'in kucağına varıyor. Yani cennettedir. Uçurum var, sönmeyen ateş var, öbür tarafta melekler var. Demek öldükten sonra hemen Rabbin huzuruna gireceğiz. Bitti, konu hazır, öyle mi? Of, eski düşünceleri değiştirmek çok çok zor. Ve şimdi bu temada da eski düşünceleri değiştirmek istiyorum. Tekrar söylüyorum, İsa bu benzetmede ölümden sonraki halimiz hakkında hiçbir ders vermek istemiyor. Neden? Hadi detaylara hep birlikte bakalım şimdi. Neden bunu söylemek istemiyor? Bazıları diyor ki, İsa burada benzetme bile anlatmıyor, gerçek bir olayı anlatıyor. Anlıyor musunuz? Bu benzetme değilmiş, gerçek bir olay. Çünkü hiçbir başka benzetmede bir at geçmez. Lazar, değil mi? At. Başka benzetmelerde bir köylü gitmiş, değil mi? Ekin eksin. Bu köylünün adı ne? Geçmiyor, değil mi? Hiçbir benzetme, hiçbir ad geçmiyor. Ama burada geçiyor. Demek bu benzetme değil, gerçek bir olay. Bir haber gibi, novina gibi. Hatta kimisi daha acemi imanlılar diyor ki, Lazar. Başka nerede geçiyor? Yuhanna 11. Betaniye köyünde Lazar. Ve İsa onu gerçekten ölülerden diriltiyor. Ve bu benzetmede de diriltmek meselesi var. Ama biraz daha detaylı düşünürsek bu tabii öyle değil. Çünkü hiçbir bağlantı yok. O Lazar fukara değildi. Yuhanna'nın 11. bölümde İsa'nın dirilttiği adam sakat ve hasta ve fukara değildi. Yani ailesi vardı, sıradan bir kişiydi. Hayır, bu başka. Bu fukara Lazar hikayesi gerçek bir olay değildi, bir benzetmeydi. Neden mi? Çünkü İncil'in kendisi onu söylüyor. Mata 13'te, 34'te İsa diyor ki, İsa bütün bu meseleleri kalabalıklara benzetmelerle anlatırdı. Ve benzetme olmadan onlara bir şey söylemezdi. Ve oradan anlıyoruz, bu gerçek bir olay değil. İsa'nın ders vermek amacıyla söylenen bir benzetme. Evet, Ferisileri yargılamak için, onlar ruhsal hakikatleri anlamasınlar diye İsa kapalı, örtülü olarak konuştu. Yani benzetmelerle. Hani onlar da öğretmeniydi. Onlar da hep benzetmelerle konuşturdular cahil halka. Ve İsa şimdi rolleri değiştiriyor. Bu sefer ben size benzetme anlatacağım. Siz bana kulak vereceksiniz. Siz kendinizi büyük öğretmenler sanıyorsunuz. Ve o yüzden cahil halka hep benzetmelerle konuşuyorsunuz. Maşal kullanarak. Ama ben size göstereceğim asıl ruhsal cahil kimdir? Bu sefer ben size maşal, yani bir benzetme anlatacağım. Anlıyor musunuz? İsa bana Ferisleri gene bir şamar atıyor. Peki, madem Lazar o yıllarda yaşamış olan gerçek bir kişi değildi, neden ona bir ad veriliyor? Evet, Lazar adı aslında Grekçedir. Ve orijinal İbranice Eliezer. Eliezer olmuş Grekçe Lazar. Ve bu söz Eliezer gene demek Allah yardım etti. Allah yardım etti. Eli, Rab, Allah demektir. Ezer, yardım etmektir. Ne güzel değil mi? Allah yardım etti. Ve Lazar benzetmesinin bütünü o adamın adının içinde bulunuyor. Öyle değil mi? Yeryüzünde ne kadar acı çekti ama en sonunda Eliezer, Allah yardım etti. Ve kim eski antlaşmayı okuduysa, bazı ekspertler var mı aramızda? Ve bu ad geçiyor. Eliezer, yeni bir ad değil. Eliezer nerede geçiyor? Bu hiç daha yabancı gelmiyor. Bu benzetmeden hemen önce İsa sadık olmayan bir idareci için konuştu. Ve eski antlaşmada öyle bir kişi var idi. Eliezer. O da efendisine sadık kalan biriydi. Kimiydi bu Eliezer? İbrahim'in baş uşağı. Baş hizmetçisi Eliezer. Yaratılış 15. bölüm. Orada okuyoruz. Avram, ey egemen Rab, bana ne vereceksin dedi. Çocuk sahibi olamadım. Evim Şamlı Eliezer'e kalacak. Duydunuz mu? Lazar'a. Bana çocuk vermediğin için evimdeki bir uşak mirasçım olacak. Demek bu Lazar adı hiç de yabancı değil. benzetmeyi işiten bütün Yahudiler Lazar'ı duyunca hemen İbrahim'in zamanına geri gittiler, Eliezer aklına geldi. Evet ve Rab bizi burada büyük bir ders verecek bu konuda. Şimdi bakalım Lazar'ın ölümünden sonra ne oluyor? Acaba bu sadece bir benzetme olmasın, biz de öldükten sonra aynısını yaşamayalım ha? Ne dersiniz? En başta sor kendini, Lazar öldükten sonra nereye gitti? İbrahim'in kucağına. İbrahim'in kucağına. Peki sana bir soru. Sen öldükten sonra İbrahim'in kucağına mı geçmek istiyorsun? Hı? O mu senin umudun? Onun için mi yüreğin atıyordun? Keşke İbrahim'in kucağına geçsin, öyle mi? Yoksa sonsuz yaşamımız Rabbin yanında olmayacak mı? Umudumuz ne? İbrahim'in kucağına mı ulaşmak yoksa Rabbin yanına gitmek mi? Emrincisi bu. Ve odan belli oluyor. İsa gerçek bir olay anlatmadı. Ve bazıları diyor ki İbrahim'in kucağı neymiş? Dikkat edin. Ölüler devletinin içinde bir bölümymiş. Bir bekleme odası gibi. Anlıyor musunuz? Yani dirilişe kadar iyi kişiler o değil mi? Bazen böyle hava alanda gördünüz mü? Hani letişliğe gidiyorsunuz ve orada normal bekleme odası var ama bazı VIP, VIP lounge var değil mi? Zengin kişiler oraya gidiyor. Aşağı yukarı bazıları diyor İbrahim'in kucağı öyle bir şey. Dirilişi bekleyene kadar biz o VIP yani yerde bekliyoruz. Süper zenginler gibi, önemler gibi. Evet, doğru kişilerin canları oraya gidermişler. Dünyanın sonunu ve sonsuz yargıyı orada beklermişler. Ya rica ederim. Bu tamamen uydurulmuş bir fantazi. Ne eski antlaşmada ne de yeni antlaşmada bu teori için en küçük bir ipucu yok. Hayır, Yahudiler ve aslında çoğu eski halkların düşüncesi neydi? Ölümden sonra atalarının senin halkından daha önce yaşamış olan büyüklerin yanına gidiyorsun. Bir daha söylüyorum. Sen ölüyorsun ve babanın, dedenin, büyük dedenin, büyük dedenin yanına kavuşuyorsun. Her halk aşağı yukarı öyle düşünüyordu. Mesela Yakup, Yaratılış 49, ölüm yatağında şöyle konuşuyor. Sonra Yakup, yani İbrahim'in torunu, oğullarına şu buyrukları verdi. Ben ölmek, halkıma kavuşmak üzereyim. Anlıyor musunuz? Halkıma kavuşuyorum. Hangi halk? Benden önce yaşamış bizim cinsine olanlara. Beni Makpela tarlasındaki mağaraya gömün. Hemen anlıyoruz. İbrahim'in kucağına geçmek demek gömülmek. Ve Rab sonra mesela yüzlerce sene sonra Yahuda kralı Yoşiya'ya şöyle konuştu. 2. Krallar 22-20. Seni atalarına kavuşturacağım. Esenlik içinde mezarına gömüleceksin. Anlıyor musunuz? Her bir Yahudi, gerçek Yahudi ise atalarına yani İbrahim'e kavuşacak. Ve şimdi burada İsa gene Ferisilere bir şamar atıyor. Siz kendinizi İbrahim'in evlatları sayıyorsunuz. Bizim dedemiz İbrahim diyorsunuz. Yuhanna 8:39 mesela. Ama siz öldükten sonra ona kavuşmayacaksınız. Rab sizi yaptıklarınız için cezalandıracak. Siz İbrahim'in kucağına girmeyeceksiniz. Ama fukaralar, zayıflar, çaresizler, işte asıl İbrahim'in evlatları onlardır. Hani ben bir Ferisi olarak bunu duysam hemen bıçağa çekip İsa'ya öldürmeye hazır olacaktım. Öyle kızdırıyor İsa onları. Sonra bakalım Lazar öldükten sonra başka ne yaparmış? Hani öldü, İbrahim'in kucağına vardı. Sonra ne yapıyor? Aslında hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ne görüyor, ne dolaşıyor, ne konuşuyor hiç. Zaten eski antlaşmada bize aynısını söylüyor. Bir kişi öldükten sonra vaiz 9:5. Çünkü yaşayanlar öleceğini biliyor ama ölüler hiçbir şey bilmiyor. Onlar için artık ödül yoktur. Anıları bile unutulmuştur. Mezmur 115:17. Ölüler sessizlik diyarına inenler Rabb'e övgüler sunmaz. Yani İbrahim kucağındayken Lazar hiçbir şey yapmadı. Zaten beden mezarda yani çürüdükten sonra ruh bedenden ayrıldıktan sonra ayakları yok. eller yok, dil yok, beyaz ciğerler yok, soluk alasın, gırtlakta ses kutusu yok ve teller yok. Nasıl konuşacağım? Hayır, öldükten sonra bütün dikkatimiz ceza çeken o zengin adamda. O konuşuyor, bir şeyler yapıyor. Ama anlıyoruz, gerçek olay değil, anlıyor musunuz? Sadece İsa'nın hikayesini anlatmak için öyle konuşuluyor. Benzetmede onun durumu önemli, o zengin adam. Ve gene bir defa daha gösteriyor bu benzetmeden, imanlıların ölümünden sonraki hali hakkında hiçbir şey öğrenemiyoruz. Peki, bütün bu olaydan, bu benzetmeden hangi dersler alabiliriz? Biz kendimiz için hangi dersler alalım bu konuda? Birincisi, İsa diyor, bakın bu fukara, aç, yaralı, hasta adama, Lazara, siz de fukaralara, muhtaç kişilere yardım etmelisiniz. Bizim görevimiz bu, birincisi bu. Bakın, zengin adam ne kadar duygusuz olmalı ha? Ne diyeceğiz? Ne kadar duygusuz bir herif. Lazar sanki köpekten beter, ölmek üzere olan bir kişiydi. Zengin adam gene her gün onu görüyor. Her gün. Değil mi? Bütün gün evde durmuyor ya. Hep girip çıkacak. Her gün onu görüyor. Yani senelerce. Ama hiçbir şey yapmıyor. Hiç yardım etmiyor. Tamam. İğrenç bir durum. Anlıyorum. Kimsenin ve bazının yani yüreğimiz vermiyor diyelim. Ama sen zengin olan birisin ya. En azından 20 tane hizmetçin var. Sadece buyruk ver. Sadece birini söyle yapsın yeter. Ama onu da yapmadın. Bıraktın adamı orada. Köpeklerin yanında çürüsün. Rab zengin adamı yargılamadı zengindir diye. Bu tema değil. Ama merhamet göstermedi diye. Mata 25, 37, 40 İsa aynısı öğrenciler için, bizim için konuşuyor. Biz de o zengin adam gibi merhametsiz yaşarsak, böyle bencil, egoist yaşarsak, sadece ben, benim keyfim, benim canım. O zaman biz de zengin adamız. Peki o kadar milyonlar yok cebimizde ama kafa aynı. Mata 25, 37, 40 koyunlar ve keçilere benzetmesinde İsa şöyle konuşuyor. Bizi bu sefer, bu dil ferisilere, bu imanlılara, o vakit doğru olanlar diyecekler, Rab seni ne vakit aç gördük de seni besledik, ne vakit susuz gördük de sana içirdik, ne vakit seni bir yabancı gibi gördük de seni içeri aldık ya da çıplak gördük de seni giydirdik ve ne vakit seni hasta ya da mahpusta gördük de seni dolaştık. Görüyor musunuz? Sadece beslemek değil, sadece materyal vermek değil. Hasta bir kişiye gittin mi? Değil sadece ilaç parasını ödeyesen. Gittin mi? 1-2-3 saat geçirdin mi onun yatağında? Değil mi? Mahpustayken. Bu para meselesi değil, zaman meselesi. Ve bugünlerde yani çok şükür devletlerimiz biraz kalkındı. Sanıyorum aç kalan, açlıktan ölen kişiler çok çok az. Yok gibi. Ama bugün başka ihtiyaçlar var. Bugün kişilerin fukaralığı değil paradan yana, ekmekten yana. Ama zamandan yana. İlgiden yana, sevgiden yana. Sen gidip de muhtaç kişiyi görürsen ve merhamet göstermezsen sen bu benzetmedeki zengin adam oluyorsun. Ve kral onlara cevap verip diyecek, size doğru bir şey söyleyeyim. Benim bu kardeşlerime, kim bu kardeş? Kim bu kardeş? Bak sağına soluna onlara. Onların en küçüğünü bile bu şeyleri ne kadar yapmışsanız o kadarını bana yapmış oldunuz ve sonra tersini anlatıyor. Yapmazsanız bana yapmamış oluyorsunuz. Tamam, bu birinci çok büyük bir ders bugün için. Egoistlik, bencillik konu bu. Merhametsizlik. Bütün dünya sensin. İkinci büyük bir şey, ikinci büyük bir ders. Bir daha bakacağız Eliezer. Eliezer, ya Rab yardım etti. En sonunda. Ne zaman Rab yardım etti? Dil yeryüzünde. Bakın. Rab yeryüzünde Lazar'ın durumunu iyileştirmedi. Büyük bir şey. Neden yapmadı bunu? Neden bir melek göndermedi? Nah sana bin şeker para. Niye bunu yapmadı? Bekledi. Köpeklerin yanında ölsün. Ondan sonra Eliezer yardım etti. Luka 16, 25'te görüyoruz. Rab zengin adama nasıl cevap veriyor. Ama İbrahim şöyle demiş, evladım hatırla hayattayken sen nasıl iyi şeyler alırdın, Lazar da hep bad şeyler alırdı. Ama şimdi onu burada eğleyen var, sen gene acı çekiyorsun. İkinci büyük dersimiz bu. Bu benzetmede Lazar hakkında hiçbir şey okumuyoruz. Hani doğru bir adam imiş, günahsız imiş, imanlı imiş, tövbe etmiş, öyle bir şey yok. Sadece onun bedensel halini anlatıyor. onun doğru olup olmadığı birini okumuyoruz. Sadece rezultat önemli, sonuç önemli. Ama bizim buradaki durumumuz farklı. Biz öyle değiliz. Biz Lazar gibi tarafsız bir kişi değiliz. Biz Rab tarafından kurtuluşu aldık. Biz Rab tarafından doğruluğu giydirdik. Bizi bir taç bekliyor. Bir yarış içindeyiz. Ve bu yeryüzünde durumlar ne kadar da kötü olursa olsun, gelecekte alacağımız karşılık ona değer. Çok defa değil mi? Sen de eminim kendi kendine soruyorsun. Rab niye yardım etmiyor? Dua ediyorum. Bir şey değişmiyor. Kocam değişmiyor. Gene aynı beterlik. Bebeğim olmuyor. Gene kısırım. Değil mi? Ama Lazar, Eliezer, Rab yardım etti. Nasıl? Nerede? Ne zaman? Romalılar 8:18. Çünkü ben şöyle hesap ediyorum diyor Pavlus. Biz öyle bir şanlılık göreceğiz ki kıyamıyorum bu şimdiki zamanın acılarını onunla karşılaştırayım bile. Yani bir tarafta diyor bu zamanın acıları. Nedir bu acılar? Hastalık mı, fukaralık mı? Ne sayabilirsin? Benim acım nedir? Öbür tarafta diyor bizim göreceğimiz şanlılık. Şanlılık. Öyle bir şanlılık ki o kadar büyük bir izzet, o kadar yüksek bir duruma geleceğiz ki ben onları yan yana koyasam bırak bu şimdiki acılar. Bunlar sıfır, bunlar toz kadar. Hiç ağırlığı yok. Pavlus diyor ki göreceğimiz şanlılık o kadar büyük ki bugünkü yaşamda hiç öyle bir şey yok da karşılaştıralım bir. 2. Korintiler 4, 17-18. Çünkü bu geçici sıkıntımız hafiftir. Aa, Rab ne konuşuyorsun? Sakatım, kanser var bende. Evim yandı. Savaş var. Kaçıyorum Ruslaklardan. Hani türlü çeşit acılar var. Ama Paulus diyor ki bu geçici sıkıntımız hafiftir. Ve bizim için çok aşırı büyük ve hiç bitmeyen şanlılık meydana getiriyor. Acılar şanlılığı meydana getiriyor. Eliezer. Rab bize yardım edecek. Onun yanındayken biz gözlerimizi görünen şeyleri dikmiyoruz, görünmeyen şeyleri dikiyoruz. Çünkü görünen şeyler geçicidir ama görünmeyen şeyler sonsuzdur. Evet, fark orada. Var kişiler bu öğretişi sanki ucuz bir avuntu sayıyorlar. Aa, siz Hristiyanlar fukara kişileri avunturuyorsunuz. Yok efendim, ölümden sonra cennet varmış. Da sussunlar, narak yapmasınlar, bu hayatta hükümete karşı gitmesinler. Böyle konuşanlar çok. Evet, öyle düşünebilirsin. Ama gerçekten inanırsak, imanla yaşarsak, zaten gözlerimiz bu dünyanın üzerinde değil, şimdiki haline bakmıyoruz dünyanın. Ve soruyorum sana, bu böyle iman var mı? Şimdi 3. derse geçiyoruz. Milletler İbrahim evlatları olacak. Şimdi bakalım İsa bu benzetmeyle Ferisilere nasıl bir şamar atıyor? Zengin adam süslü rubaları giyinirdi. Bu gösteriyor, Yahuda cinsinden gelenler ergivani krallık rubalarına sahip. Ergivani renk, ergivani nasıl bir şey? Kralların giydiği bir renk. Normal bir insan bunu giymez. Hem pahalı hem izin bile yok, yakışmıyor. Sana izin yok bu renk giyesin. Bu ancak krallar ve soylu kişiler için. Demek bu zengin adam kendini bir kral sanıyor. Ve İsa Ferisileri bir şamar, sizsiniz bu zengin adam gibi. Siz kendinizi kral sayıyorsanız nasıl? Gerçek ruhsal zenginlik yani sizdedir diye düşünüyor. Sanki Yahuda cinsini gösteriyor. Çünkü Yahuda cinsi, 12 cinsinden, İsrail'in 12 cinsinden sadece Yahuda cinsi seçildi, krallık sürsün. Onlar ergivani giyecekler. Ve Ferisiler diyor ki siz sanki ruhsal konuda krallar gibi tutuyorsunuz kendinizi. Evet, Yahuda bütün kardeşlerin arasında önder olacaktı. Ona daha büyük bir zenginlik ama aynı zamanda daha büyük bir sorumluluk verildi. Sonra zengin adam diyor ki daha 5 kardeşim var. Demek kendisiyle birlikte kaç? 6 kardeş oluyorlar. 6 kardeşiymişler. Şimdi dönüyoruz İsrail'in tarihine. Yakup'un 12 cinsinden 2 karısı vardı, birer de cariyesi vardı, hatırlıyor musunuz? 12 çocuk sahibi oldu ve 6'sı birinci karısından Lea. 6 tane ve Yahuda onların altında, görüyor musunuz? Sanki benzetme de Yakup'un çocuklarını sayıyor. Bunlar neymiş? Ruben, Şimon, Levi, Zebulon ve İsakar. Bunlar 5 kardeş kendisiyle birlikte, hani Yahuda. Demek bu beş kardeşim var, lafı rastgele değil. Dil dört, dil altı, mahsustan beş diyor. Altı kişi. Yahuda. Bu Yahuda'dır. Herkes hemen bu bağlantı yapıyor. Ama Ferisiler bu ruhsal zenginliğiyle ne yaptılar? Hı? Paylaştılar mı onu? Hayır. Başkalarını aç bıraktılar. Başka halktan olanlara zaten köpek gözüyle baktılar. Değil mi? Lazar köpeklerin yanında. Değil mi? Sanki o da köpek gibi. Köpekler sanki hani bekliyorlar birkaç parça düşsün masadan, onlara bu kadar yeter. Asıl zenginlik bizde. Değil şimdi onları beslesinler köpekleri. Hayır. Kendinden masadan düşen kırıntılar, onlar bize yetiyor. Anlıyor musunuz? Yahudi halkı ve milletler. Ferisiler zaten Yahudi halkından olmayanları köpek gibi görürdüler. Ve biz burada ruhsal zenginlikleri yiyoruz. Ne kalırsa ara sıra bir kırıntı size düşsün, o kadar. Ve İsa da bu lafı yapıyor. Mata 15'te, yani Sur ve Sayda kasabasında, İsrail'in dışında bir kasabaya gidiyor. O da hepsi putperest halkı varmış. Ve İsa ona cevap verip dedi ki, hani bir, değil mi, bir kadın geldi, istedi oğlunu iyileştirsin. Ve İsa diyor ki, kızanların ekmeğini alıp köpeklerin önüne atmak iyi değil. Aa, ben çok şaştım. Bunu ilk defa görünce hiç iyi gelmedi bana. Nasıl köpek diyebilirsin başka halklara? Ama İsa bu lafı bu kadına söylemedi. Öğrencilerine söyledi. Sanki onlara bakarak, bak siz zaten başka milletlerden olan kişileri köpek gibi görüyorsunuz. Ve şimdi bakın bu köpek kadın size ne diyecek? Kadın da dedi ki, tamam efendimiz öyle, ama köpecikler bile efendilerin masasından düşen ekmek kırıntılarıyla besleniyorlar. Niye bunu anlatıyorum? Ferisiler başka halktan olanlara aynısını yapardılar. Bu da İsa, yani İsrail'i olmayan kadına sanki Ferisilerin lafını yapıyor. Öyle ki öğrenciler bir ders alsınlar. Yani kızım gel, gelin sen dinle gibisinde. Evet, sizin köpek saydığınız o yabancı milletler var ya, onlar bile Allah'ın krallığına girecekler. İsa fukara Lazar benzetmesinde bu dersi veriyor. Ve şimdi bakalım bir kere Eliezer'e, yani Lazar'a dönelim. Eliezer İbrahim'in idarecisiydi, hatırlıyorsunuz en başta. Yabancı biri. Şam, Damask kasabasından, Suriye'den. Yani İbrahim'in halisinden, soyundan değildi. Ve en başta okuduğumuz gibi, ne zaman İbrahim'in daha kendi çocuğu yoktu, her şeyi ona miras kalacaktı. Eliezer bütün İbrahim'in zenginliğine miras alacaktı. Sonra İshak doğunca ona miras kalmadı. Bütün bu zaman çalıştığı zaman boşa geçti. Her şey İshak'a geçti. Biz de aynısıyız. Eskiden İsrail'i olmayan halklar o durumdaydı. Hiç aldanmayalım. Efesler 2:11 bunu açıkça söylüyor. Bedence milletlerden sayılan sizler de hatırlayın ki bir zamanlar neydiniz? O vakit Mesih'ten ayrıydınız. İsrail halkından dışarıydınız. Allah antlaşmalar yapıp kendi sözünü vermişti. Ama siz o söze yabancıydınız. Hiçbir umudunuz yoktu. Bu dünyada Allahsız idiniz. Evet, Rabbi halkı seçtikten sonra o halktan olmayanların gerçek durumu öyle. Eliezer, her şey yok, her şeyi kaybetti. Evet, Eliezer öyle bir duruma düştü. Fakat İsa şimdi Eliezer, Lazar'ı anlatınca onun sonunu anlatıyor. Efesliler 2:13 devam ediyor. Ama şimdi Mesih İsa'da siz bir vakit uzak olanlar Mesih'in kanı ile yakın oldunuz. Evet, Lazar, Eliezer en sonunda İbrahim'in kucağında bulunuyor. Görüyor musunuz? Yahudi olmayan uzak milletler, Eliezer, Lazar, İbrahim'in kucağında. Ama Yahuda, Ferisiler, yani aslında onlar lazımdı İbrahim'i kavuşsunlar. Onlara ne oldu? Allah'ın gazabını tadıyorlar. Ateşler içinde. Oo, ben bir Ferisi olsam burada, bilmiyorum kendimi tutabilir miydim? Ve dördüncü büyük bir ders, bununla bitiriyoruz. Az önce gördük ki Ferisilerin zoru neymiş? Parayı çok severdiler. Uzun uzun dualar yapıp cenazelere gidip, tamam mı, cenazelerden para kazananlar. Öyle tipiydiler. Ve bu da görüyoruz. İsa bunu benzetmeye anlatırken ne yapıyor? Zenginlik müjdesine karşı savaş açıyor. Bir daha söyleyeyim. Zenginlik müjdesi ona karşı savaş açıyor. Ve o benzetmenin bizim için bugün en büyük mesajı budur. İsa Mesih'in bildirdiği müjdeye Ferisilerin öğretişine 180 derece ters düşer. Ona ne derler Ferisiler? Onların haberi neydi? Bu hayatta sahip olduğun malların sanki Rabbin gözündeki doğruluğunu gösteriyor. Bir termometre gibi. Yeryüzünde çok malların, zenginliğin, rahatlığın, güzelliğin, sağlığın var mı? Malların bol mu? Her şey artıyor mu? O zaman Allah senden memnundur. Anlıyor musunuz? Bir termometre nasıl sıcaklığı gösterirse aynı biçimde yeryüzündeki mallar ve rahatlık bizim doğruluğumuzu gösteriyor. Allah bu adamdan razıyım deyip de ona bereketler veriyor. Ama yoksa hep fukaralık çekersen, hele hele hastaysan o zaman lanet altındaymışsın. Hiç gülmeyin. Bu sarı filistilerin lafı değil bugüne kadar. Durma dakika. Bu öğretişi işitiyorum. Ve kilisenin içinde hani hafta geçmiyor bir kardeş beni aramasın. Sahi mi böyle? Fukara olduğum zaman, hasta olduğum zaman Allah beni lanetledi mi demek oluyor? Görüyor musunuz? Ferisilerin öğretişi bugüne kadar kilisenin içinde yayılıyor. Ve hiç şaşmayın. Ona göre de eski antlaşmadan ayetler de çıkarıyor. Aa, ayetsiz olmuyor. Malaki 3:10. Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getir. Ondalık. He? Görüyorsunuz değil mi? Beni bununla sınayın, deneyin diyor Rab. Her şeye egemen Rab diyor. Göreceksiniz ki göklerin kapaklarını size açacağım. Üzerinizi dolup taşan bereket yağdıracağım. Hazır. Ve böyle kişiler aldanıyor. Bunun gibi onlarca ayet daha çıkarıyorlar. Ama unutuyorlar ki Malaki bunu normal İsrail'le konuşmadı. Onu konuştu Levililere, pastorlara. Pastorlar ondalıklarını versin. Ha, onu bilmiyor, onu unutuyorlar. Ama ayeti böyle kullanıp ne yapıyorlar biliyor musunuz? İşte ferise öğretişi, zenginlik müjdesi, refah müjdesi diyoruz İstanbul'da. Onu yayıyorlar, refah müjdesi, bolluk, zenginlik, rahatlık müjdesi. Evet, işte bugün o da yayılıyor. Ve yüzlerce milyon kişi o sahte haberi işitip akın akın ona geliyorlar. Ve sanıyorlar İsa Mesih'in müjdesi oymuş sanıyorlar. Ve onun için bu kadar tehlikeli. Gerçekten. Kişiler kendini imanla sanıyor. Ama en sonunda bu zengin adam gibi ateşlerin içinde olacak. Çünkü sahte bir habere kulak verdi. Kulağına hoş gelen bir habere inandı. Ne kadar acı bir şey. Çünkü o zengin adam gibi bu yeryüzünde zengin olmaya bakanlar en sonunda onunla birlikte ateşler içinde kıvranacaklar. Hayat boyunca bizim gibi gerçek müjdeye iman edenlerle eğlendiler. Bizi hor gördüler. Biz aydan aya kıta kıta dar geçinirken o zengin adam gibi her gün güzellik yapardılar. İmanları konuşuyorum. Sözde Hristiyan adını, Evangelist adını, Protestan adını taşıyanları konuşuyorum. Daha fazla para, daha fazla araba, altınlar, düğünler, ben, egoizm. Görüyor musunuz? Ferisilerin haberi buydu. Ve İsa onlara bu fukaralığa zar benzetmesiyle öyle bir şamar vuruyor ki hesaplayın nereye varacaksınız? Değil İbrahim'in kucağına, ateşlere. O zaman Rab'be yalvaracaklar, sanacaklar ateşin içinde bile komanda verecekler. Zengin adam ne diyor? Hey Lazar'ı gönder bana su. Ne? O senin hizmetçin mi? Düşün. Hiç değilse Rab bizim gibileri, kardeşlerimizi bir mucize göster. Dirilişi gördüler mi? Tövbe edecekler, akıllanacaklar. Hayır diyor Rab, hayır. Kitap var, Musa ve peygamberler var. Allah'ın kurtuluş tarihi var. Bugün apostolların öğretişi var, İncil. Sen İncil'e değer vermedin mi? Oradan hakikatleri çıkarmadın mı? Sahte mucizelere, hatta diriliş bile olsa inanma. İncil'de o da her şey yazılı. Ya benim sesimi kulak verecekler diyor Rab. O zaman iyi. Öbür türlü 10 tane mucize görseler bile daha da fazla para ve keyif isteyecek. Evet bugün bunu gördük. Bugün öğrendik. Birinci delik bu. İsa gördüğünüz gibi fukaralara zar benzetmesiyle bambaşka bir şey anlatıyor. Bizim dirilişten sonraki halimizle ilgili değil. Haftaya bu meseleye devam edeceğiz. Ve haçtaki hırsıza kulak vereceğiz. Bugün benimle cennette olacaksın diyorlar bazıları, birçokları. Ve o deliği de kapatacağız. Rab sizinle olsun.